Ayrım 40.
49. Ertesi gün posta arabasıyla gene Satis konağına gittim. Ne olur ne olmaz aklına eserdi benim böyle sık sık gelmemi şaşkınlıkla karşılar diye Miss Havisham'ın mektubunu da cebime attım. Yarı yol hanında arabadan inip kahvaltımı ettim. Yolun ondan ötesini de yürüdüm. Çünkü kasabaya tenha yollardan kimseye görünmeksizin girmek, gene öyle geri dönmek istiyordum. Yukarı sokağın arkasındaki sessiz yoldan adımlarım yankılar çıkararak geçtiğim sırada günün ışığı dönmüştü. Bir zamanlar bir manastırın hücreleriyle bahçeleri olan, şimdi ise sağlam kalmış duvarlarının kovuklarında ufak dükkanlarla ahırlar barınan harabe, artık mezarlarında dinlenen o eski keşişler kadar sessizdi. Kimseye görünmemeye çalışarak ilerlerken katedral çanının sesi her zamankinden daha hüzünlü, daha uzak geldi kulağıma. Öyle ki katedraldeki eski orgun taşıp kabaran müziğini cenaze müziğine benzettim. Kurşun rengindeki kulenin çevresinde dönüp dolanan, avludaki ulu ağaçların çıplak dallarına konup kalkan kargalarsa bana seslenerek bu yerlerin artık değiştiğini, Estella'nın geri dönmemecesine gittiğini söyler gibiydiler. Bahçe kapısını daha önceden de görmüş olduğum yaşlı bir kadın açtı. Arka avlunun ötesindeki ek yapıda oturan hizmetçilerden biriydi. İçeriki karanlık sofada gene bir şamdan yanmaktaydı. Eskisi gibi. Bunu elime alıp merdiveni tek başıma çıktım. Havisham yatak odasında değil, sahanın karşısındaki büyük odadaydı. Kapıyı tıklatmam karşılıksız kalınca aralayıp baktım. Onun eski püskü bir koltukta oturmakta olduğunu gördüm. Küllenmeye yüz tutan ateşe gözlerini dikerek sokulmuş, derin düşüncelere dalıp gitmiş gibiydi. Çok zaman yaptığım üzere içeri girdim. Ocağın kenarına başını kaldırınca beni görebileceği biçimde yaslanıp durdum. Üzerinde öylesine bir yapayalnızlık vardı ki bana yaptığından çok daha büyük bir kötülüğü kasıtla yapmış olduğunu bilsem ona gene acırdım. Hem de içim burkularak. Orada durmuş yüreğim acımayla dolup taşarak kendimin de nasıl zamanla bu evin karanlık yazgısından bir parça olup çıktığımı düşünüyordum ki Miss Havisham gözlerini bana dikti. Uzun uzun baktı sonra... ''Gerçek mi bu?'' dedi yavaşça. ''Benim, Pip. Bay Jaggers mektubunuzu dün verdi, oyalanmadan geldim.'' ''Tanrı senden razı olsun.'' O partal koltuklardan birini ateş başına çekip oturduğum sırada Miss Havisham'ın bakışlarında yepyeni bir şey gördüm. Sanki benden korkuyordu. ''Pip, son gelişinde bana açtığın konu üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Taştan yapılmadığımı göresin istiyorum.'' Gene de kim bilir benim yüreğimde insancıl bir duygunun bulunabileceğine belki de inanmazsın artık. Bunu yatsıyan avutucu bir şeyler mırıldandım. Kadın titreyen sağ elini bana dokunacakmışçasına uzattı ama ben daha onun ne yapacağını, benim ne yapmam gerektiğini kestiremeden geri çekti. Arkadaşını anlatırken bana yararlı bir iş, bir iyilik yapmamın yolunu gösterebileceğini söylemiştin. Bu işin yapılmasını sen de istiyorsun değil mi? Çok, hem de pek çok istiyorum efendim. Nedir bu iş? Miss Havisham'a Herbert için sağladığım ortaklığın gizli tarihçesini anlattım. Ne var ki bir süre sonra anlattıklarımı can kulağıyla dinleyeceği yerde dikkatle beni süzmekte olduğunu bakışlarından anladım. Yanılmamışım. Çünkü sözümü bitirip sustuğumu neden sonra algıladı. O zaman gene deminki gibi benden korkuyormuşçasına neden yarıda kestin sözünü diye sordu. Konuşamayacak kadar tiksindiğin için mi benden? Yok, yok kuzum, Miss Havisham nasıl düşünebilirsiniz böyle bir şeyi? Sustum çünkü anlattıklarımı dinlemiyordunuz. Miss Havisham elini başına bastırarak, olabilir dedi, baştan başla. Ben de başka yere bakayım, sen orada kal. Hadi, şimdi anlat gene. Zaman zaman üstüne çöken kararlı tutumuyla elini bastonuna dayadı, gözlerini ateşe dikti, beni dinlemek için kendini zorladığı anlaşılıyordu. Öykümü yeni baştan ele aldım, bu ortaklık işini düzenlediğim zaman nasıl kendi olanaklarımla bir sonuca bağlamayı umduğumu, gel gelelim bu umudun boşa çıktığını anlattım. Konunun bu bölümünü açıklayamayacağımı, çünkü bir başkasının çok önemli sırlarıyla ilgili olduğunu yeniden belirttim. Miss Havisham bana bakmadan başını eğerek, tamam dedi. Bu alışverişi sonuca bağlamak için kaç para gerekiyor? Gözüme çok gözüktüğü için paranın tutarını söyleyemezden önce duraksadım. 900 pound. Sana bu iş için para verirsem, kendi yaptığını gizli tuttuğun gibi benimkini de tutar mısın? Hiç kuşkunuz olmasın. İçin çok mu rahat edecek bu iş olursa? Hem de pek çok. Çok mutsuz musun şu sıralarda? Bu soruyu hala benden yana bakmaksızın ama hiç alışık olmadığım bir yumuşaklıkla sormuştu. Yanıtlayamadım bir an. Konuşamadım. Miss Havisham kolunu bastonunun tepesine, alnını da usulca koluna dayadı. Miss Havisham, mutlu olmaktan çok uzağım. Ama sizin bildiklerinizin dışında bambaşka kaygılarım var. O sözünü ettiğim sırlarla ilgili bunlar. Kısa bir süre sonra Miss Havisham başını gene doğrulttu, gözlerini ateşe çevirdi. Başka nedenlerden ötürü de mutsuzluk çektiğini söylemekle büyüklük gösteriyorsun Pip. Doğru mu bu sözlerin? Yazık ki doğru. Sana yapabileceğim tek yardım arkadaşına yapılacak yardım mı? Pip, senin kendin için hiçbir şey yapamaz mıyım? Hiçbir şey. Bu soruyu sorduğunuz için size teşekkür ederim. Hele soruşunuzdaki incelikten ötürü daha da çok teşekkür ederim. Ama hiçbir şey yok. Biraz sonra Miss Havisham oturduğu yerden kalktı. O perişan odada kalem kağıt aranmaya başladı. Odada böyle şeyler yoktu. Kadın bunun üzerine cebinden küflü altınla çerçevelenmiş küçük sarı fil dişi levhalar çıkardı. Boynunda asılı duran küflü altın kalemle bunların üstüne bir şeyler yazdı. Bay Jaggers'la aran hala iyi mi? Çok. Daha dün akşam yemeğini onunla yedim. Bu istediğim parayı sana vermesi için ona yazdım. Arkadaşına sağlamak istediğim para hiç koşulsuz sana ödenecek. Ben evimde para bulundurmam. Gene de Bay Jaggers'ın bilmesini istemiyorsan parayı sana doğrudan ulaştırabilirim. Sağ olun. Parayı Bay Jaggers'tan almamın hiçbir sakıncası yok Miss Havisham. Miss Havisham yazmış olduklarını bana okudu. Parayı kendi çıkarım için istemediğimi açıkça ve kesinlikle belirtecek biçimde yazmıştı. Fil dişi levhaları ondan aldığım sırada eli gene titredi. Ucu kalemli zinciri çıkarıp benim elime verirken parmakları daha da titriyordu. Ve bütün bunları yaparken benden yana hiç bakmıyordu. İlk levhanın üstünde adım yazılı. Bunun üstüne bir gün gelip, çok sonraları, benim şu kırık yüreğim toprak olduktan çok sonra bile olsa, bir gün gelip, onu bağışlıyorum diye yazabilirsen, yalvarırım yaz. Ah Miss Havisham, hemen şimdi yapabilirim bunu dedim. Hepimiz çok acı yanlışlıklar yaptık. Ben de gerçekleri sırt çevirerek nankörcesine yaşadım. Bağışlanmaya, yolumu bulmaya ben böylesine ihtiyaç duyarken size kin tutamam. Deminden beri ilk olarak yüzünü benden yana döndü. Sonra beni şaşkınlığa, giderek dehşete düşüren bir davranışla ayaklarımın dibinde diz çöktü. Ellerini kavuşturup bana doğru öyle bir kaldırışı vardı ki, zavallıcık. Yüreği daha yara almamış, örselenmemiş, tasasız bir küçük çocukken anasının dizi dibinde Tanrı'ya dua edişini görür gibi oldum. O kır saçları, çökük yüzüyle ayağımın dibinde dize geldiğini görmek tepeden tırnağa zangırdattı beni. Kalksın diye yalvardım. Kalkmasına yardım etmek için omzuna sarıldım. Ama o elimi yakalayıp sıktı. Yüzünü elime bastırıp ağlamaya başladı. Onun tek bir gözyaşı döktüğünü görmüş değildim bugüne değin. Boşanıp rahatlarsa açılacağını umarak hiç konuşmadan omzuna sarılıp bekledim. O şimdi diz çökmekten de vazgeçmiş yere yığılıp kalmıştı. Hıçkırıklarının arasından "Ah ne yaptım ben?" diye inliyordu umarsızcasına. "Ne yaptım ben?" Bana yaptığınızı demek istiyorsanız bırakın söyleyeyim. Beni üzecek pek az şey yaptınız. Estella'yı nasılsa ne olursa olsun sevecektim ben. Evlendi değil mi? Yersiz bir soru. O ıssız evin içine çöken yepyeni bir ıssızlık bana her şeyi anlatmıştı zaten. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Miss Havisham ellerini ovuşturup kır saçlarını tartaklayarak durmadan üst üste ne yaptım diye inliyordu. Ne yaptım ben? Bunu nasıl yanıtlayacağımı, onu nasıl avutacağımı bilemiyordum. Daha gelişmemiş körpe bir çocuğun ruhunu, kendi çılgın kininin, karşılıksız aşkının, kırılan gururunun öcünü alacak bir kalıba dökmekle büyük bir günah işlemişti. Çok iyi biliyordum bunu. Beri yandan pencerelerini gün ışığına kapadığı zaman da ölçülemeyecek kadar önemli birçok şeyleri dışarıda bırakmıştı. Yaşamın binlerce doğal, şifalı etkeninden yoksun kılmıştı kendini. Yapayalnızlığı içinde tek bir düşüncenin batağına saplanan usu hastalanmıştı. Nasıl ki yaradanın kurduğu, buyurduğu düzeni tersine döndürmeye kalkan bütün uslar eninde sonunda hastalanırlar, hastalanacaklardır, kaçınılamaz bundan. Bunu da çok iyi biliyordum. Şu dakikada ona acıma duymadan bakabiliyor, böyle bir yıkıntıya dönüşmesinin, içinde yaşadığı dünyaya ters düşmesinin, kocaman bir saplantı olup çıkan boşuna kederinin ona en büyük ceza olduğunu görebiliyordum. Bu kederin hiçliği. İnsanların laneti olan pişmanlıkların, küçüklüklerin, zalimliklerin hiçliği. Bütün öteki bomboş, özenti hiçlikler. Birbirinin eşi değil miydi zaten? Geçen gün sen onunla konuşurken ben aynaya bakarcasına kendi çekmiş olduğum acıları gördüm. O zamana dek anlamamıştım yaptığım şeyin ne olduğunu. Tanrım, ne yaptım ben, ne yaptım? İşte böyle gene belki 20, belki 50 kez ne yaptım ben, ne yaptım diye çırpındı durdu. Sonunda inildemesi kesildiği zaman konuştum. Miss Havisham, kafanızdan, vicdanınızdan benim yükümü atın. Gel gelelim Estelle başka. Onun yaratılışına aykırı biçimde yetiştirmenin yanılgısını bir parçacık düzeltmek elinizden geliyorsa, bunu yapmak gelmiş geçmiş günahlar için 1000 yıl diz dövmekten yeğdir. Doğru, biliyorum bunu ama Pip, yavrucuğum. Miss Havisham'ın bu yeni yumuşaklığında candan kadınca bir anlayış, bir sevgi vardı. Yavrucuğum, şuna inan ki Estelle elime ilk geldiğinde niyetim onu kendi çektiğim acılardan esirgemekti. Başka amacım yoktu başlangıçta. Peki dedim, öyle olsun. Ne var ki büyüdükçe, çok güzel olacağı gözle görünmeye başlayınca ben işi azıttım. Övgülerimle, öğretilerimle, elmaslarımla onun yüreğini çalıp yerine bir buz parçası koydum. Kendim de onun gözünün önündeydim her zaman. Öğretilerimin canlı örneği, canlı kanıtı. Kendimi tutamayarak, keşke hiç ilişmeseydiniz yüreğine dedim. Yaralansaydı, paramparça olsaydı bundan iyiydi. Bunu duyan Miss Havisham bir süre deli gözlerle bana baktı. Sonra gene, ah ne yaptım ben diye tutturdu. Ama Pip, başımdan geçenlerin hepsini bileydin, bana biraz olsun acırdın. Belki daha iyi anlardın beni. Hesaplı konuşmaya çalışarak, başınızdan geçenleri bildiğimi sanıyorum dedim. Londra'ya ilk gittiğimde öğrendim, yüreğim sızladı. Öykünüzü, bu öykünün etkilerini anlayabildiğimi sanıyorum. Aramızda geçenlere sığınarak Estela ile ilgili bir soru sorabilir miyim size? Şimdiyle değil, buraya ilk geldiği zamanla ilgili bir şey. Miss Havisham yere oturup kollarını o partal koltuğa dolamış, başını da kollarına yaslamıştı. Bu sözlerimi duyunca gözlerimin içine bakarak sor dedi. Kimin çocuğu Estela? Miss Havisham kafasını bilmem dercesine sarstı. Bilmiyor musunuz? Miss Havisham başını yine yandan yana sarstı. Ama Jaggers değil miydi onu buraya getiren ya da yollayan? Kendisi getirdi. Olayın nasıl geçtiğini anlatır mısınız? Miss Havisham fısıltılı bir sesle sakınganlıkla anlatmaya girişti. Uzun süredir evime kapanmış yaşıyordum. Kaç zamandır kestiremeyeceğim. Buradaki saatlerin hangi zamanı gösterdiğini sen bilirsin. Günlerden bir gün Jaggers'a küçük bir kız çocuğunu evlat edinmek istediğimi söyledim. Severek büyütmek, kendi kara yazgımdan esirgemek amacıyla. Daha dünya ile ilişkimi kesmezden önce Jaggers'ın ününü gazetelerde okumuştum. Bu evi dağıtmak istediğim zaman onu çağırttığımda ilk olarak görmüştüm onu. İstediğim gibi bir yetim kız çocuğu bulursa bana getireceğini söyledi. Sonra bir gece kucağında uyuyan bir çocuk getirdi buraya. Kızın adını Estela koydum. Sorabilir miyim kaç yaşındaydı o zaman? 2-3 yaşlarında. Kendisinin bu konuda tek bildiği şey anasız babasız kaldığı, benim de onu evlat edindiğimdir. Konuşmayı uzatmakla ne geçebilirdi ki elime? Herbert'ın işini sağlama bağlamıştım. Miss Havisham bana Estella üstüne bütün bildiklerini anlatmıştı. Ben de onu avutmak için elimden geleni yapmıştım. Ayrılırken neler dediğimizin önemi yok. Ayrıldık. Dışarıya açık havaya çıktığım zaman alacakaranlık çökmek üzereydi. Geldiğimde bana bahçe kapısını açmış olan kadına şimdilik rahatını bozma, biraz bahçede dolaşacağım diye seslendim. Çünkü içime buraya bir daha hiç dönmeyeceğimi fısıldayan bir ön sezi düşmüştü. Bahçeyi son olarak bu ölgün ışıkta görüp gezmenin çok uygun kaçacağını düşünüyordum. Çok eskiden üzerlerinde dolaştım, o boş fıçı yığınlarının arasından geçtim. Üzerlerine yağan yılların yağmuru fıçıların birçoğunu çürütmüş, ayakta kalanların üzerinde minik göllerle bataklıklar oluşturmuştu. O perişan bahçeye girdim, çepeçevre dolaştım burasını. İşte Herbert'la dövüştüğüm köşe. İşte Estella ile yan yana yürüdüğümüz yollar. Her şey öylesine soğuk, ıssız, iç karartıcıydı ki şimdi. Dönüşte bira fabrikasına uğradım. Bunun bitişiğindeki küçük bahçe kapısının mandalını kaldırarak içeride dolaştım. Karşı kapıdan çıkacaktım ama kolay olmadı bu. Çünkü rutubetten tahtalar şişip ayrılmış, rezeler dökülmeye başlamıştı. Eşikte büyüyen mantarlar insanın ayağına takılıyordu. Durup arkama baktım. O kısacık dakikada çocukluğumdan kalma bir çağrışım inanılmaz bir açıklıkla canlandı. Miss Havisham'ın tavan atkısından asılmış sallandığını gördüm gene. Öyle canlıydı ki bu sanrı, atkının altında yalnızca bir an oyalandığım halde gördüğümün bir hayal olduğunu kavrayıncaya kadar tepeden tırnağa zangırdadım. Çevrimin ıssızlığıyla akşam saatinin hüznüne bu görüntünün verdiği büyük korku da eklenince içim dehşetle dolup taşarak açık duran tahta kapıdan dışarı çıktım. Bir zamanlar Estella beni yüreğimden vurduktan sonra İşte burada kafamı duvarlara vurmuştum. Ön avluya geçince sokak kapısını açsın diye hizmetçi kadını mı çağırayım, yoksa bir koşu gidip Miss Havisham'ı mı yoklayayım bilemeyerek duraksadım. Nedense onun bıraktığım gibi iyi, rahat olduğunu gözlerimle yeniden görmek istiyordum. Onu bıraktığım odaya göz attım. Ocak başındaki partal koltukta sırtı bana dönük, ateşe sokulmuş oturduğunu gördüm. Tam sessizce çekilip gitmek üzereydim ki birden yükseklere doğru sıçrayan kocaman bir yalazın parıltısı gözümü aldı. Aynı dakikada onun çığlık çığlığa bana doğru koştuğunu gördüm. Dört bir yanını sarıp sarmalamış olan alevler hiç değilse iki insan boyu yüksekliğindeydi. Üzerime kat kat pelerinli kalın bir palto giymiştim. Kolumda bir palto daha vardı. Bunları çıkarıp onun üstüne yürüdüğümü, onu yere yıkıp paltoları üzerine attığımı, aynı amaçla masanın o kocaman örtüsünü, o çürümüş yığıntı ve oraya sığınan bütün o iğrenç yaratıklarla birlikte asılıp çektiğimi, yerde onunla bir süre can düşmanları gibi alt alta üst üste boğuştuğumuzu, ben örtmeye yeltencikçe onun daha delicesine çığlıklar atarak kurtulmaya çabaladığını, bütün bunların olup bittiğini sonucundan biliyorum. Yoksa o sırada herhangi bir şey hissedip düşündüğümden, yaptıklarımı bilinçli olarak yaptığımdan değil. Kendime geldiğimde şölen masasının dibinde yerde oturmaktaydık. Onun sırtındaki soluk gecelikten kopup dağılmış olan ışıklı köz parçaları dumanlı hava içinde hala uçuşup duruyorlardı. O zaman dört bir yanıma bakındım. Rahatları kaçmış olan böceklerle örümceklerin yerlerde kaçıştıklarını, hizmetçilerin soluk soluğa bağırış çağırış koşarak geldiklerini gördüm. Onu elimden kaçmak isteyen bir haydutmuşçasına zorla yere bastırmış tutuyordum. O dakikada onun kim olduğunu, neden böyle boğuştuğumuzu, alevlerin onu nasıl tutuşturduklarını, sonra nasıl söndüklerini bile bildiğimi sanmıyorum. Ancak onun gelinliğinin parçaları olan közler sönüp kararırak bir kurum yağmuru gibi üstümüze yağmaya başlayınca kendimi toparladım. O ise baygındı. Kımıldatılmasını, ona dokunulmasını bile istemiyordum. Hekim çağrıldı, hekim gelene değin kollarımda tuttum onu. Bırakırsam yeniden yangın çıkacak da onu kül edecek diye beyinsiz bir korkuya mı kapılmıştım ne? Gerçekten böyleydi sanıyorum. Hekimle yardımcıları geldiği zaman ayağa kalktığımda iki elimin de yanmış olduğunu görüp şaşaladım. Çünkü yanıkların acısını hiç duymamıştım. Hekim onu muayene edince yanıklarının ciddi olduğunu bildirdi. Neyse ki umutsuz değilmiş. Asıl tehlike onun geçirdiği sinir sarsıntısındaymış. Hekim döşeyi büyük odaya, şölen masasının üstüne taşıttı. Yaraların sarılması için böylesi daha elverişliydi. Bir saat sonra onu gene gördüğüm zaman gerçekten de çok eskiden bir gün bastonuyla sonunda beni buraya yatıracaklar diye vurduğu yerde uzanmaktaydı. Elbisesinin baştan aşağı yanmış olduğunu söylüyorlardı ama üzerinde gene o her zamanki hortlak gelin görüntüsü vardı. Çünkü ta boğazına kadar pamuklara sarılmış, üzerine de beyaz bir çarşaf örtülmüştü. Böylece zavallı kadın hala ölmüş ve değişime uğramış bir heyula görünümü sergiliyordu. Hizmetçilere sorup Estella'nın Paris'te olduğunu öğrendim. İlk postayla Paris'e haber salacağı konusunda hekimden söz aldım. Haberimi sevişimin ailesine iletmek görevinde kendim üstlendim. Niyetim durumu yalnızca Matthew Pocket'a bildirmekti. Bırak, o etekilere dilediğini söylesin. Ertesi gün kente döner dönmez Herbert'la görüşerek bu görevimi yerine getirdim. O gece 1 Aralık Miss Havisham olup bitenlerden çok aklı başında olarak ama ürkünç bir canlılıkla konuştu. Gece yarısına doğru da sayıklamaya başladı. Bundan sonra hep üst üste ne yaptım ben, ne yaptım der oldu. Alçak donuk bir sesle. Bir de ilk geldiğinde niyetim onu kendi çektiğim acılardan esirgemekti diyordu. Sonra kalemi al, adımın altına yaz, onu bağışlıyorum diye. Bu üç cümlenin sırasını hiç değiştirmiyordu. Arada birkaç sözcüğü eksik bıraktığı oluyorduysa da hiçbir zaman yeni sözcük kullanmayarak o yeri boş bırakıp daha sonraki sözcüğe geçiyordu. Burada yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı artık. Oysa evimde Miss Havisham'ın sayıklamalarının bile bana unutturamadığı tehlikelerle korkular bulunduğuna göre geceleyin düşünüp taşınarak ertesi sabah ilk arabayla kente dönmeye karar verdim. Birkaç kilometre yol yürüyüp kasaba dışından binecektim arabaya. Böylece sabahın saat 6'sında eğilip Miss Havisham'ın yüzüne dudaklarımla dokundum. O sırada kadıncağız onu öpebilmem için bile duralamaksızın "Kalemi al, onu bağışlıyorum diye yaz adımın altına," diyordu. 50. Ellerimi o gece 2-3 kez sabahleyin de son bir kez ilaçlayıp sardılar. Sol kolumun dirsekten aşağısı kötü yanmıştı. Omza kadar olan yanıklarsa pek ağır değildi. Canım acıyordu ama ben gene de durumumun daha kötü olmadığına şükrediyordum. Sağ elim çok yanmamıştı. Parmaklarımı oynatabiliyordum, sargılıydı ama sol elimle kolum gibi kıskıvrak değil. sol kolumu askıya almışlardı. Öyle ki paltomu ancak pelerin gibi omzuma sarıp boynumdan düğmeleyebildim. Saçlarım ateşten dağlanmış, neyse ki yüzümle kafama bir şey olmamıştı. Herbert Hammerschmidt'e gidip babasıyla görüştükten sonra eve döndü, o günü benim bakımıma adadı. Dünyanın en iyi hasta bakıcısıydı. Belirli zamanlarda sargıları açıyor, hazır bulundurduğu serinletici ilaçlara batırıp gene sarıyordu. Öyle sabırlı bir sevecenlik gösteriyordu ki ona karşı derin bir gönül borcu duyuyordum. Önceleri kanepede kıpırdamadan yattığım sıralarda o alev parıltılarını, o gürültülü telaşı, o yanık kokusunu kafamdan silmek son derece güç, hatta olanaksız geldi bana. Bir dakika uyuyakalsam Miss Havisham'ın çığlıklarıyla uyanıyor. Onun iki adam boyu alevlerle sarılmış durumda bana doğru koştuğunu görür gibi oluyordum. Çektiğim bu sinir işkencesinin acısı yanıklarımın acısından da baskındı. Herbert bunu çok iyi anladığından beni oyalayıp dikkatimi başka konulara çekmek için çırpınıp duruyordu. O konuyu hiç konuşmamakla birlikte ikimiz de hep tekniği düşünüyorduk. Konudan kaçırmamız bunu açıkça ortaya vuruyordu. Bir de ellerimin bir an önce iyileşmesini, günlerce sürüncemede kalmaksızın hemen kullanabilecek duruma gelmesini sağlamak için gene hiç konuşmadan anlaşmaya varmış olmamız. Herbert'ı görünce ilk işim doğallıkla değirmen iskelesi dediğimiz yerde işlerin yolunda gidip gitmediğini sormak olmuştu. Herbert güven ve iyimserlik dolu bir yanıt verince akşama dek bir daha bu konuya değinmedik. Ama akşam üzeri hava kararırken Herbert ateşin ışığında sargılarımı değiştirdiği sırada kendiliğinden gene bu lafı açtı. Handel, dün akşam belki 2 saat Provis'le birlikteydim. Clara neredeydi? Şeker şey, bütün gece koca zehir zemberiğin yanına indi, çıktı, durdu. Kızcağız yanından ayrılır ayrılmaz herif başlıyor tabana vurmaya. Daha ne kadar sürdürebilir bunu bilmiyorum ya. Durmadan rom içip acılı yemekler yiye yiye. Yakında bastonuyla yere vuramaz olacak bana kalırsa. O zaman da evleneceksiniz değil mi? Yoksa kızcağızı nasıl kanadımın altına alabilirim? Canım Handel, kolunu şöyle kanepenin arkasına yasla, ben de şuraya oturayım. Sargıyı öyle usul usul çıkaracağım ki duymayacaksın bile. Ha, Provis'i anlatıyordum. Handel biliyor musun çok düzeldi bu adam. Gitgide daha da düzeliyor. Son gördüğümde çok yumuşamış buldum diye söylemiştim sana. Öyle. Dediklerin de çok doğru. Hele dün gece iyice açıldı bana. Geçmişinin hiç bilmediğimiz yönlerini anlattı. Hani bir gün burada ağzından bir kadın lafı kaçırdıydı. Bu kadının elinden çok çektiğini söylediydi. Aklındadır. Ne o, acıttın mı?